Item 20, Şeffaf, Stephen King, sayfa 167. Ruth McCausland. Ruth Arlen Merrill McCausland 50 yaşındaydı ama 40'ında gösteriyordu. İyi günlerinde ise 35'inde. Haven'da herkes onun iyi bir polis müdürü olduğunu kabul ediyordu. Bazıları bunun nedeni kocasının eyalet polisinden olması diyordu. Bazıları ise Ruth böyle bir kadın işte demekle yetiniyorlardı. Ama hepsi de Haven'lıların öyle bir polis müdürü olduğu için şanslı sayılmaları gerektiğini düşünüyordu. Ruth kararlılıkla ama adil davranıyordu. Acil durumlarda soğukkanlılığını kaybetmiyordu. Haven'lılar Ruth hakkında böyle şeyler söylüyorlardı işte. İlk kurulduğundan beri erkekler tarafından yönetilen bir kentte bir kadın için böyle şeyler söylenmesi önemliydi. Ve Bayan McCausland gerçekten olağanüstü bir kadındı. Haven'da doğup büyümüştü. 1955'te henüz 17 yaşındayken Maine Üniversitesi'nin bursunu kazanmış ve hukuk hazırlık sınıfına girmişti. Ertesi yıl aynı sınıftan Ralph McCausland'a aşık olmuştu. Genç adam uzun boylu 1.92 boyundaydı ama arkadaşı Butch canavar Dugan'dan yine de 7 santim kısaydı. Ruth'tansa 30 santim uzundu. Genç adam iri yarı olmasına rağmen çok zarif ve uysaldı. Eyalet polisine girmek istiyordu. İki genç Ruth'un hukuk fakültesinden mezun olduğu yıl evlendiler. Çok istemelerine rağmen çocukları olmadı. Ruth'un babası öldüğü zaman da Haven'daki ondan kalan büyük konağa yerleştiler, çok mutluydular. Sonra Ralph McCausland 1972'de beyin tümöründen öldü. Ekim'de doğum gününe 2 gün kala, 37 yaşındaydı. Ruth cenaze evinde uzun uzun kocasına baktı, sonra onu dudağının kenarından öperek güle güle sevgilim dedi. Ralph'ın parmağındaki eyalet polisi olduğunu gösteren yüzüğü aldı, kendi parmağına taktı ve o yüzüğü ölünceye kadar da çıkarmadı. Ruth ölürken patlamanın şiddeti yüzünden kolu omzundan kopacaktı ama Bentley Jingles yüzüğü yine de tanıyacaklardı. Ruth Haven'la bir kütüphane açılması için bir kampanya başlatmış ve çok sayıda kitap toplamayı başarmıştı. Ayrıca her sonbahar kanser kurumu için para topluyordu. Başka komiteler ve komisyonlarda da görev alıyordu. Herkes onun bütün bu işleri nasıl başardığını bilemediklerini söylüyordu. Hayatının böylesine dolu olmasına rağmen yine de iki şeye ayıracak zaman bulabiliyordu. Bebek koleksiyonuna ve Bobby Anderson'ın kovboy romanlarına. Ruth Ralph McCausland'ın ölümünden 2 yıl sonra Haven Kenti polis müdürlüğü için seçimlere girdi ve oy çoğunluğuyla kazandı. Haven'lılar Ruth'u seviyorlardı, Ruth da onları. Ruth McCausland için Haven kentinin kalbi denilebilirdi. Belki bu yüzden Haven'daki değişikliği ilk fark edenlerden biri de o oldu. Her şey baş ağrısı ve kötü rüyalarla başladı. Temmuz ayında oldu bu. Ağrılar bazen hafifliyor, bazen de başı şiddetle zonklamaya başlıyordu. 4 Temmuz akşamı ağrı öylesine şiddetlendi ki birlikte Bangor'a gidip hava fişeklerini seyredeceği Christina McKean'a telefon ederek ondan özür diledi. O gece erkenden gidip yattı ama neden sonra uykuya dalabildi ve rüyasında hava fişeklerini gördü. Ama bu fişekler kırmızı, beyaz ve portakal rengi değildi. Hepsi de korkunç, pis bir yeşildi. Havada patlıyor ama sönmüyorlardı. Onun yerine gökteki bu yıldızlar kayarak birleşiyor, iri çıbanlara dönüşüyorlardı. Ruth etrafına bakınıyor ve bütün hayatı boyunca tanıdığı insanları görüyordu. Harley'ler, Crenshaw'lar, Brown'lar, Duplis'ler, Anderson'lar, Clarendon'lar. Hepsi de başlarını kaldırmış gökyüzünü seyrediyorlardı. Yüzleri bataklık yeşiliydi. Gözlerinde yeşil alevler parıldıyordu. Ağızlarını aptal aptal açmışlardı ve dişleri dökülüyordu. Justin Hurd ona dönerek gülümsüyordu. Dudakları geriliyor ve dişleri dökülmüş, pembe etleri ortaya çıkıyordu. Justin peltek peltek, "Kendimi çok iyi hissediyorum," diyordu. Ruth hemen buradan kaçmalıyım diye düşünüyordu. Hepimiz kaçmalıyız. Kaçmazsak Ralph gibi ölürüz. Justin Ruth'a doğru geliyordu. Kadın o zaman gitgide artan bir dehşetle adamın yüzünün buruşup değiştiğini fark ediyordu. Bir korkuluğun suratına benziyordu ya da bezden yapılmış bebeği Lumpkin'in suratına. Ruth deli gibi etrafına bakınıyor ve diğerlerinin de bebeklere dönüşmüş olduklarını görüyordu. Mabel Noyes başını çevirerek onu süzüyordu. Mabel'ın mavi gözleri her zamanki gibi haset doluydu ama suratı porselen bebeklerinkine benziyordu. Mabel çın çın çınlayan ve etrafta yankılanan bir sesle peltek peltek ''Kapıya vuran Tommy'ler'' diyordu. Ruth inleyerek uyandı. Gözleri karanlıkta iri iri açılmıştı. Baş ağrısı geçmişti, hiç olmazsa şimdilik. Ve kafasında bir tek belirgin düşünce vardı. Ruth, buradan hemen gitmelisin. Bavul bile alma. Giyin, arabana atladığın gibi kaç. Ama Ruth bunu yapamadı. Kaçacağı yerde tekrar yattı ve uzun bir süre sonra uykuya daldı. Paulsonların evinin yandığı haberi geldiği zaman Haven gönüllü itfaiye ekibi harekete geçti. Ama nedense ekiptekiler pek ağır davrandılar. Ruth yangın yerine eriştikten 10 dakika sonra ilk itfaiye arabası gözüktü. Sonunda Dick Ellison çıka geldiğinde Ruth adamın kafasını memnunlukla koparacak haldeydi. Ama Paulsonların öldüğünü biliyordu. Tabii Dick Ellison da. Herhalde bu yüzden acele etmemişti ama bu Ruth'u rahatlatmadı. Tersine, bilmesi neydi bu? Ruth bunun ne olduğunu bilmiyordu. Paulsonların öldüğü gün bir haftadan beri öğrenmeye hakkı olmayan şeyleri bildiğini anladı. Ama bu öyle de normal görünüyordu ki, bu bilgi sanki kalp atışları gibi vücudunun bir parçasıydı. Şimdi Haven'da herkes aynı durumdaydı. Ruth bu yüzden bu bilgisinin üzerinde durmadı. Usulca düzenli atan kalbiyle de ilgilenmediği gibi. Ama yine de bunu düşünmesi gerekiyordu, öyle değil mi? Çünkü bu neyse bütün Haven'ı değiştiriyordu. Ve gördüğü değişiklikler hiç de hoş değildi. David Brown ortadan kaybolmadan birkaç gün önce Ruth gitgide artan bir üzüntüyle kenttekilerin onu adeta aforoz etmiş olduklarının farkına vardı. Tabii evinden çıkıp belediye binasındaki bürosuna giderken kimse yüzüne tükürmüyordu, kimse taş atmıyordu. Ruth bütün bu insanların kafalarındaki o eski şefkati de sezmekteydi. Ama çoğunun o yürürken durup arkasından baktığını fark ediyordu. Başını dimdik tutarak sakin bir tavırla yürüyordu. Sanki kafası çürük bir diş gibi ağrıyıp zınklamıyormuş, geceleri yarı hatırladığı kabusların etkisiyle çırpınmıyormuşçasına. Haven'lar onu gözetliyorlardı, gözetliyor ve bekliyorlardı. Neyi bekliyorlardı? Ruth bu sorunun cevabını biliyordu. Haven'lar onun gelişmesini bekliyorlardı. Paulson'lardaki yangınla Hilly'nin ikinci büyük sihir gösterisi arasında Ruth'un işleri ters gitmeye başladı. Örneğin posta. Garipleşen şeylerden biri de buydu. Faturalar, kataloglar ve broşürler geliyordu. Ama mektup? Hayır. Ruth hiçbir özel mektup almıyordu. Üçüncü günde mektup gelmeyince kalkıp postahaneye gitti. O konuşurken Nancy Voss kontuarın arkasında bir et yığını gibi durarak ifadesiz bir suratla kendisine baktı. Ruth sözleri sona ererken kadının bakışlarının ağırlığını hissedebildiğini düşündü. Bunlar sanki suratına konmuş küçük, tozlu iki taştı. Ruth sessizlikte bir oda bir şeyin homurdandığını ve hışırdadığını duydu. Bunun ne olduğunu anlayamadı. O makine mektupları ayırıyor. Ama çıkan ses hiç hoşuna gitmedi. Ruth bu kadının yanında olmak da istemiyordu. Çünkü o Joe Paulson'la ilişki kurmuş, Becca'dan nefret etmişti. Ve dışarısı sıcaktı, içerisi ise boğucu. Ruth bütün vücudunun ter içinde kaldığını hissediyordu. Nancy Voss ağır ağır ifadesiz bir sesle ''Bir şikayet fişi doldurman gerekiyor.'' diyerek kartonu Ruth'un önüne doğru itti. ''Al bakalım Ruth.'' Dudakları neşesiz bir gülümsemeyle gerildi. Ruth Nancy'nin dişlerinin yarısının olmadığını gördü. Geriden yine o makinenin dışırtısı geliyordu. Fıştır, fıştır. Ruth fişi doldurmaya başladı. Başta sorununuzu açıklayın yazılıydı. Ben çıldırıyorum diye düşündü Ruth. İşte sorunum bu. Ayrıca 3 yıl önce menopoza girdim ama bugün kanama başladı. Sonra düzgün bir yazıyla bir haftadan beri kendisine özel mektup gelmediğini ve bu durumun incelenmesini istediğini yazdı. Fıştır, fıştır. Ruth başını fişten kaldırmadan bu ses de nedir diye sordu. Kafasını kaldırmaya korkuyordu. Nancy yine ifadesiz bir sesle sarf ayırma makinesi dedi. Benim keşfim o. Bir an durdu. Ama sen bunu biliyorsun Ruth, öyle değil mi? Böyle bir şey söyledin mi ki bileyim? Ruth kendini müthiş zorlayarak tatlı bir sesle konuşmuştu. Elindeki mürekkepli kalem titriyor ve fişi kirletiyordu. Ama bu da önemli değildi. Ruth mektup alamayacaktı. Çünkü Nancy Voss onları atıyordu, bunu da biliyordu. Ama Ruth azimli ve cesur bir kadındı. Onun için yüzü sakin ve ciddiydi, bakışlarını Nancy'den kaçırmadı. O tozlu kara gözlerinden, onların ağırlığından çekiniyordu. Ruth bakışlarıyla haydi açık açık konuş diyordu. Ben senin gibilerden korkmam, açık konuş. Bir fare gibi bağırarak kaçacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Nancy durakladı, sonra da bakışlarını Ruth'dan kaçırarak döndü. Fişi doldurduğun zaman bana seslen. İşim başımdan aşkın. Burada durup gevezelik etmeye zamanım yok. Joe öleli işler iyice arttı. Belki de mektuplarını onun için zamanında alamıyorsun Bayan McCausland. Kentten çık git dişi köpek. Şimdilik gitmene izin vereceğiz Ruth. Onun için zaman varken kaç. Öyle mi düşünüyorsun? Ruth artık tatlı tatlı konuşabilmek için insanüstü bir çaba harcıyordu. Nancy'nin bu son düşüncesi kafasına bir yumruk gibi inmişti. Bu bir yıldırım kadar belirgin ve parlaktı. Ruth fişe baktı ve kapkara bir mürekkep lekesinin karta yayıldığını gördü. Fişi buruşturup attı. Fıştır, fıştır. Arkasında kapı açıldı. Ruth dönüp baktı. Bobby Anderson içeri giriyordu. Ruth, merhaba Bobby dedi. Merhaba Ruth. Buradan kaç Ruth, Nancy haklı. Fırsat varken gitmene bak, lütfen Ruth. Ben, biz, çoğumuz sana düşmanlık duymuyoruz. Yeni bir roman üzerine mi çalışıyorsun Bobby? Ruth artık sesinin titremesine zorlukla engel oluyordu. İnsanın düşünceleri okuması korkunç bir şeydi. Çıldırdığını ve böyle sesler işittiğini sanıyordun. Ama Bobby Anderson'ın böyle şeyler düşünmesi. Şu ara gitmene izin vereceğiz. Oysa Bobby Anderson dünyanın en iyi insanıydı. Ruth kendi kendine ben böyle bir şey duymadım diyerek bu düşünceye heyecanla sarıldı. Yanıldım, hepsi bu kadar. Anderson posta kutusunu açarak bir deste mektup aldı. Ruth'a bakarak gülümsedi. Ruth onun üstten bir köpek ve alttan da bir azı dişini kaybetmiş olduğunu gördü. Bobby usulca hemen gitmen iyi olur Ruth dedi. Arabana bin ve hemen git. Sen de böyle düşünmüyor musun? Ruth birdenbire sakinleşti. Zonklayan kafasına ve korkusuna rağmen sakinleşti. Asla, burası benim kentim. Eğer neler olduğunu biliyorsan diğerlerine de beni zorlamamalarını söyle. Benim Haven dışında dostlarım var. Laflarım çılgınca olsa bile beni yine de ciddi ciddi dinleyecek dostlarım. Onlar hiç olmazsa kocamın hatırı için beni dinleyecekler. Sana gelince Bobby, utanmalısın. Haven senin de kentin. Daha doğrusu eskiden öyleydi. Bir an ona Bobby'nin yüzünde şaşkınlık ve utanç dolu bir ifade belirmiş gibi geldi. Sonra Bobby Anderson neşeyle güldü. Ruth'u her şeyden çok bu dişleri dökülmüş kadının çocuksu bir tavırla gülmesi korkuttu. Bir alabalığın ağzını açması ne kadar insanca bir gülümseme sayılırsa bu gülüş de o kadar insancaydı. Bu kadının gözlerinde Bobby'yi bulmuştu. Kafasındaki düşüncelerde de ama bu gülümsemenin Bobby'yle hiçbir ilgisi yoktu. Bobby nasıl istersen Ruth dedi. Bildiğin gibi Haven'da herkes seni seviyor. Bence bir, iki, bilemedin 3 hafta sonra savaşmaktan vazgeçeceksin. Ben sadece sana seçme hakkı tanımak istedim. Ama kalmak istersen buna da bir itirazım olmaz. Bir süre sonra çok iyi olacaksın. 15 Temmuz Cuma günü polis müdürü Ruth'un bürosundaki telefon bozuldu. Sabah telefondan insanın canını sıkacak kadar yüksek bir uğultu geliyordu. Bu yüzden konuştuğu kişiler avaz avaz bağırmak zorunda kalıyorlardı. Öğleye doğru buna bir çatırtı eklendi. Öğleden sonra ise gürültü o kadar fazlaydı ki artık telefonla konuşulamıyordu. Ruth evine döndüğü zaman oradaki telefonun da kesilmiş olduğunu gördü. Arızayı aramak için komşuları olan Fannin'lere gitti. Wendy Fannin mutfakta ekmek yapıyordu. Hamuru parçalara bölerken mikseri diğer malzemeyi karıştırıyordu. Ruth mikserin duvardaki fişe takılmamış olduğunu gördüğü zaman hiç şaşırmadı. Alet kapağı açık bir elektronik oyuncağa benzer bir şeye bağlanmıştı. Wendy ekmek yaparken bundan parlak bir ışık fışkırıyordu. Wendy ah dedi, tabii telefon edebilirsin. Git Ruth, Haven'dan kaç. Nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Ruth evet diye mırıldanarak hole doğru gitti, sonra durakladı. Biliyor musun, ben de bu yaşta, Wendy güldü, 3 dişi eksilmişti. Oysa bir hafta önce bütün dişleri yerli yerindeydi. Bu yakında sona erecek, hepimiz biraz daha gelişeceğiz ve bu devrede son bulacak. Ruth mırıldandı, öyle mi? Ah evet, Wendy ekmeğinin üzerine eğildi. Fannin'lerin telefonu gayet iyi çalışıyordu. Ruth buna da şaşmadı. Telefon şirketindeki kız hemen birini yollayacaklarını söyledi. Ruth ona teşekkür etti, sonra da Wendy Fannin'e. Wendy yine gülümsedi. Ama rica ederim, sen sadece iste, bildiğin gibi Haven'da herkes seni sever. Ruth havanın sıcaklığına rağmen titredi. Telefon tamir ekibi geldi ve polis müdürünün evinin yan tarafındaki kabloya bir şeyler yaptı. Sonra telefonu denediler, düzelmişti. Ekip çıkıp gitti ve telefon bir saat sonra yine kesildi. Ruth o akşam sokakta beyninde gitgide yükselen fısıltıların dolaştığını duydu. Sanki Ekim rüzgarı yaprakları ışırdatıyordu. ''Bizim Ruth'umuz, seni hepimiz seviyoruz, bütün Haven seni seviyor. Ama gitmelisin ya da değişmelisin. Kalacaksan değişmelisin, kimse sana zarar vermek istemiyor Ruth. Ya git ya kal.'' ''Evet, ya git ya kal ama bize karışma.'' ''Evet, yakamızı bırak Ruth, işimize karışma. Bırak gelişelim, evet gelişelim.'' Ağır ağır yürüyor, kafası bu sesler yüzünden zonkluyordu. Haven lokantasının önünden geçerken içeriye bir göz attı. Aşçı Beach Jarrigan elini kaldırarak ona selam verdi, Ruth da el salladı. Sonra da Beach'in dudaklarının kıpırdadığını fark etti. ''İşte Ruth'' dediği belliydi. Birkaç müşteri daha dönerek Ruth'a gülümsediler. Çoğunun dişleri dökülmüştü. Kısa bir sürede hem de. Ruth Cooder'ın önünden geçti. Sonra da Metodist Kilisesi'nin Bobby Tremaine ve Stephanie Coulson 9 numaralı karayolunda el ele kentin sınırına doğru gidiyorlardı. 4 yıldan beri sevişiyorlardı. 1 Temmuz akşamıydı. Karanlık yaklaşıyordu. Her şey normaldi. Hayır, hiçbir şey normal sayılmazdı. Hilly Brown'la Barney Applegate kitaplıktan çıktılar. Hilly'nin küçük kardeşi David onların peşindeydi. Bir uçurtmanın kuyruğu gibi. Rus çocuklara hangi kitapları aldıklarını sordu, onlar da ciltleri gösterdiler. Sadece Ruth küçük David'in gözlerinde bir kararsızlık okudu. Sanki çocuk onun duyduğu paniği yansıtıyordu. David'in kafasında da aynı şey vardı. Ruth 2 gün sonra küçük ortadan kaybolduğu zaman David'in korkusunu sezdim ama hiçbir şey yapmadım diye düşünecek, bu yüzden olanca gücüyle onu bulmaya çalışacaktı. Başka biri buraya bakın, benim de başım yeteri kadar beladaydı diyerek kendini haklı çıkarabilirdi. Küçük David'in derdiyle uğraşacak halde değildim. Ama Ruth bu tür savunmalarla rahatlayabilecek insanlardan olmamıştı hiçbir zaman. O küçük çocuğun dehşetini sezmişti. Daha da kötüsü David'in teslimiyetine. Onun olayları hiç kimsenin durduramayacağına inandığını da anlamıştı. Her şeyin daha kötüye gideceğine inandığını, sonra sanki biri bunu kanıtlamak istiyormuş gibi David ortadan kaybolmuştu. Ruth da çocuğun büyük babası gibi suçlu olduğunu kabul ediyordu. Belediye binasına eriştiği zaman geri döndü. Üzüntü ve beynini delen baş ağrısına rağmen yüzünde yine nazik bir ifade vardı. Kafasındaki düşünceler dönüyor, hışırdıyor ve dans ediyordu. ''Seni seviyoruz Ruth. Bekleyebiliriz Ruth. Hiş, hiş, uyu artık. Evet, uyu ve rüya gör. Rüyanda nasıl gelişeceğini görmelisin.'' Evine girerek kapıyı kilitledi, yukarıya çıkıp yüzünü yastığa gömdü. ''Gideceksen git, kalırsan değişmelisin.'' Bunun ne anlama geldiğini bilmek istiyordu. Çünkü ona da oluyordu, istesin istemesin. Ne kadar karşı koyarsa koysun o da gelişiyordu. Evet Ruth, evet. Uyu, rüya gör, düşün, geliş. Evet Ruth, evet. Bu hışırtılı yabancı düşünceler uyuyuncaya kadar yakasını bırakmadı, sonra da kayboldular. Yatağı enlemesine uzanmış olan Ruth, arkasında sokak elbisesiyle uyuyakaldı. Uyandığı zaman vücudu kas katı kesilmişti ama kafası berrak ve canlıydı. Ağrılar kaybolmuş, o utanç verici kanama durmuştu. Hemen hemen iki haftadan beri ilk kez iyice kendine gelmiş olduğunu hissediyordu. Önce uzun uzun ılık bir duş yapacağım, ondan sonra bu işin iç yüzünü öğrenmeye çalışacağım. Bunun için dışarıdan yardım istemem gerekiyorsa bunu da yapacağım. Eğer birçok kişi birkaç gün ya da birkaç hafta çıldırdığımı düşünecekse ona da katlanacağım. Beni her zaman akıllı ve güvenilir bir insan olarak tanıdılar. Eğer bazı kimseleri delice sözlerime inandıramazsam böyle bir ün ne işe yarar? Ruth uykusu sırasında buruşmuş olan elbisesini çıkaracağı sırada elleri düğmelerde dondu kaldı. Dili dişlerinin arasında bir boşluk bulmuştu. Hafifçe ağrıyordu orası. Gözleri karyolanın örtüsüne kaydı. Gece uyurken düşen dişi orada duruyordu. Birdenbire hiçbir şeyin basit ve kolay olmadığını anladı. Başının tekrar ağrımaya başladığını fark etti.
20. Ayrımın sonu. Sayfa 175.